Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin. Evet. Seyfettin Gürsel hattan düştü. Tekrar bağlanacağız. Bugün genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durumu iktisadi açıdan ele almayı düşünmüştük. Özellikle de ortaya çıkan Tom Hartman ve Chris Hedges gibi ve Murat Belge gibi yazarların kaleminden popülist iktidarların gayrimeşru yasallığına karşı yasa dışı meşruiyet mücadelesi veren ve Tom Hartman'ın da büyük ırkçı işverenler ve dev şirketler tarafından ve ırkçı polis tarafından da yağmalanan şeyler arasında bu yağmanın önlenmesi gerektiğini söylüyordu. İktisadi açıdan Amerika'ya bir bakalım dedik. Seyfettin bağlanabildik mi?
Evet.
Merhaba.
Merhabalar.
Merhaba.
Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayalım istersen neler olup bittiğini. Evet. İktisadi açıdan özellikle.
Vallahi sanıyorum tam ben yayına girdiğimde Tom Hartman'ın şeyinden bahsediyordun.
Evet.
Yazısından. Tabii ilginç bir durum. Murat Belge de çok güzel bir yazı yazdı. İki gün önce Amerika'daki kalkışmayla ilgili. Tabii şeyler bir arada. Bunu daha sonra konuşuruz. Yani meşruyla meşru, gayrimeşru olaylar bir arada, ama Hartman'ın da işaret ettiği gibi sıralamış çok ilginç bir yazı. Siz bana yolladınız, o sayede okudum. Reagan'dan başlayarak bütün cumhuriyetçi başkanların döneminde nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında sosyal alan ve Amerikan federal bütçesinin sosyal desteklere ayrılan bölümü, daha tabii kırılgan kesimlerine, Amerikan toplumunun ve çalışanlarının hakları ile ilgili nasıl aslında doğrandığını adım adım, işte Reagan'dan başlıyor, devam ediyor, Bush'lar vesaire, Trump'a kadar. Demokrat başkanlar yok tabii bu listenin içinde, çünkü onlar aksine düzeltmeye çalıştılar. Trilyonlarca
dün aslında Chris Hedges'in yazısında o da demokrat başkanların döneminde yaşanan yağmayı, özellikle Biden'a çok sert eleştiriler geçiriyordu. Somut verilerle o da açıklamış. Evet, aynı evet, politikaları.
Ama yani Obama yok. Çünkü Obama büyük bir çaba harcadı. Özellikle Medicare açısından. İşte Trump onu geriletmekle meşgul. Ama sonuçta şeyden bu yana, New Deal'den bu yana, yani Büyük Buhran 1930-33 ve onun ardından gelen işte daha çok Amerika'yı Avrupa'ya sosyal devlete yakınlaştıran bütün o düzeni yıktılar ve hesap da yapmış Hartman. Hangi başkan döneminde nereye saldırıldı, neresi yağmalandı ve kaç trilyon dolar? Vallahi toplamadım ama herhalde 20 trilyon doları buluyor. Şimdi bu tabii bir şey yarattı, yeni bir Amerika aslında yarattı bu Covid öncesinde de. Müthiş eşitsiz bir ülke. Zaten eşitsizlik, gelir eşitsizliği ölçüleriyle baktığım zaman Avrupa'nın en kötüsünden bile kötü. Neredeyse bizim seviyemizde Amerika'da eşitsizlik. Tabii sosyal destekler, bu gelir eşitsizliği şimdilik, bir de sosyal destekler ve kamu hizmetlerinin bir kısmı yoksullara yönelik müthiş paralı. Sağlık her şeyden önce mesela olmayınca müthiş adaletsiz bir toplum ve adeta patlamaya hazır bir düdüklü tencere vaziyetiydi. Onun üstüne işte bu Floyd hadisesi korkunç bir tetiklemeci rol oynadı. Hartman da dediği gibi evet, yağma son bulmalı diyor. Ama hangi yağma? Tabii diğer yağmanın da son bulması gerekiyor. Ama o kadar adaletsiz bir toplum ki, bir de tabii şeyin de ötesinde, ırkçılık da hala latan bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Bitmiş durumda değil. Tabii bölge bölge çok değişiyor ama ben doğrusu fazla yaşamadım Amerika'da. Daha doğrusu Amerika'ya bazı ziyaretlerim oldu. Ama son yıllarda bile hala şaşırıyorum. Bazı filmleri, kitapları, işte makaleleri görüyorum. Ya bu ne iştir diyorum, bu ırkçılık. Bu çağda öyle diyordum daha doğrusu. Nasıl olabilir Amerika'da bile? Ama öyle. Tabii bu sonunda düdüklü tencereyi patlattı. Şimdi durum vahim. Mesela ben tabii şeyi daha çok odaklandığım nokta, malum iş gücü piyasası. Tabii diğer ekonomik gelişmelere de bakıyorum ama iş gücü, işsizlik yani. Son rakamlara baktım. Nisan itibarıyla elimizde var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani şeyin kaybı daha Mart ayında başlıyor. Aşağı yukarı 3 milyon istihdam kaybı. Nereden baksan 1,5 milyon işsizlik artışı. Fakat Nisan geliyor. Korkunç. İstihdam kaybı 22 milyona buluyor. İşsiz sayısı 5 milyon, 6 milyona yakınken, ki işsizlik oranı %3,5'tu bu şoktan önce, korona şokundan önce. Nisan ayında 23 milyona çıkıyor ama bunlar kayıtlı işsiz. İşsizlik, ama ona rağmen söyleyeceğim, yani aslında underestimate, bazı milyonlarca işsiz de işsiz gibi gözükmüyor. Birazdan anlatacağım, çünkü Türkiye'yi de bu çok ilgilendiriyor. Gelecek şeyde, programda iki hafta sonra bizde de Nisan verisini öğrenmiş olacağız. Aynı halk iş gücü, orada da söz edeceğim. %14,7 işsizlik oranı, ama istihdam kayıplarını Şubat'tan sonra Mart ve Nisan'da bakıyorsun, istihdam kayıplarıyla işsiz sayısındaki artışı karşılaştırıyorsun. 8 milyon aşağı yukarı eksik var. Yani 8 milyon işsiz işini kaybetmiş aslında ama işsiz olarak gözükmüyor. Nitekim bu da iş gücünde tabii çok ciddi bir düşüşe yol açıyor tanımayacağımı. Çünkü iş gücü dediğin istihdam artı işsiz sayısı. O şeyi 8 milyonu ekledim. İşsizler arasında gözükmeyeni, tekrar baktım işsizlik oranına, o %16,5. İşsiz sayısı da 30 milyonu geçmiş durumda. Şimdi dolayısıyla müthiş bir yoksulluk. Hani sadece işsizlik oranına, işsiz sayısına bakarak da bu koronanın yarattığı depremi, tsunami'yi değerlendiremeyiz. De dediğim gibi bu işsiz sayıları ve işsizlik oranları aslında olduğundan gerçeği daha düşük gösteriyorlar. Korkunç bir yoksulluk belli ki gelişiyor. Zaten Türk şeyde, Amerika'da özetlemeye çalıştım. Ciddi bir yoksulluk var aslında. Hatta açlığın sınırında kesimler bile var. Şimdi böyle bir toplumda böyle bir şok, işte bu onun üstüne bir de sen bol resmen şeyi değil mi? George Floyd muydu?
Evet.
Fakat bunun tabii nereye varacağı da belirsiz. Yani buradan tabii ne bekleriz? Amerika'da gene de bakıyoruz, çok ciddi kurumlar olduğu yerde duruyor. Yani ben mesela şimdi çok şaşırdım. Şeyi geçiyorum, hani diz çöküp özür dileyen halktan da polisleri Miami'de miydi? Onu geçiyorum ama Genelkurmay Başkanı hop dedi değil mi
Trump'a? Evet, ayrıca bir tek şeyler, ulusal muhafızlar da diz çöktüler. Yani şeyin, evet, o da çok önemli bir dayanışma gösterisiydi. Yani özellikle Amerikan futbolcularının, siyah futbolcularının, Kaepernick'in filan yaptığı bir şey, milli marş çalınırken diz çökmesi çok eleştirildi ama büyük bir protestoydu siyahların tabii, eşitliği açısından. Yani, aynı şeyi ulusal muhafızlar yaptı yani biz sizdeniz evet, diye.
İşte bunlar tabii çok ümit verici. Yani bizi düşünürsen bir bize bak, Türkiye'ye bak ne oluyor. Bir de buraya bak. Yani bir taraftan da umut verici. Yani Trump'ın aslında gönlünde çok otoriter bir yönetim biçiminin yattığı, Amerika'yı işte bir hadi Türkiye demeyelim de öyle karşılaştıralım bilmiyorum, bir Brezilya, bir Macaristan'a benzetme arzusu çok açık ama öbür taraftan da tabii tarihinden gelen yüzyılın kurumları var, check and balance kurumları. Daha tabii düşünce özgürlüğü, yani her şey muktedir değil başkan. Bu da bir taraftan da umut veriyor ama işin nereye varacağını da bilmiyoruz. Çünkü düğüm sonuçta bu sonbaharda değil mi çözümlenecek bir anlamda. Tabii tarihin ileride ne göstereceğini bilmiyorum ama başkanlık seçimi var. Bütün bu gelişmelere baktığın zaman Biden da pek mal değil aslında. Çok ideal bir başkan değil, bir Obama değil, bir Hillary Clinton değil, çok açık. Ama yani Biden'a bile değil mi, umut bağlanmış durumda ama öyle de olmayabilir. Çünkü bu yağma öbür taraftan da ateşe verilmesi, bu şeyi seçmenin bir bölümünü ürkütüp Trump'ta hiç memnun olmasa bile bu beni şerdir diye oy verebilir. Bu tabii Amerika ile sınırlı değil. Çünkü şu anda en çok tartışılan nokta büyük bir deprem yaşanıyor, yıkıntı yaşanıyor. Avrupa ülkelerinde de böyle, Türkiye'de de böyle. Rakamlar çıktıkça göreceğiz. Ama bunlar ne yönde o ülkeyi, toplumu ne yöne doğru götürecek? Daha otoriter bir rejime doğru mu götürecek, yoksa daha köklü bir demokrasiye? Murat şeyi de söylüyor, temsili demokrasi bitti diyor, onun savunduğu bir temaydı. Şimdi bu da tartışılıyor. Yani daha ileri bir, daha köklü bir demokrasi mi, yoksa aksine
mafya devleti mi diyor mesela Chris Hedges de, ya kapitalist demokrasinin yerine yok edip onu mafya devletiyle yerleştiriyorlar diyor. Böyle de bir yorumu var. Yani üç opsiyon olabilir diyor. Ya reform, yani ki Amerikan siyasetine bakıldığında imkansız görünüyor. Ya devrim, ya da zorbalık, istibdat, tiranlık yani diyor. Böyle bir çıplak polis devletine de dönüşebilir diyor.
Ama bu ikilem tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne de mahsus değil. Türkiye'den dediğim gibi şu anda yeni rakamlar yok. Çünkü en son rakam büyüme geldi birinci çeyrek ama kimseyi ilgilendirmiyor. Tabii ki birinci çeyrekte büyüme oldu. Çünkü daha korona şoku yoktu ortada. Kısmen Mart'ın ikinci yarısında başlamıştı. Birinci çeyrek dediğimiz ilk üç ay, Ocak, Şubat, Mart. Şimdi esas ikinci çeyrek ta Eylül'de öğreneceğiz ama ondan önce dediğim gibi en azından iş gücü piyasasında büyük bir deprem yaşanıyor. Öncü göstergeler bunu açıkça belli etti. Çünkü inanılmaz milyonlarca kısa çalışma ödeneği söz konusu. 800 bin, 1 milyona yakın galiba ücretsiz izne çıkartılmış var. İşini kaybeden kayıtsızların belli ki hizmetlerde çok yoğundu. Kayıtsız çalıştırılan ücretliler, onların da büyük bir bölümü göreceğiz rakamlarda işinden oldu. Hiçbir sosyal destekleri de yok. Tamam, Türkiye'de şeyin, hasarın boyutlarını yavaş yavaş öğreneceğiz ama yoksulluğun artışa geçtiği kesin. Çünkü sadece işsizlikle de ilgili değil. İnsanlar gelirlerini kaybediyorlar. Hani işi olsa bile iyi kötü muazzam gelir kayıpları yaşandı. Şimdi bütün bunlar nasıl bir şey verecek, ileride siyasi sonuç verecek, o da bir muamma. Brezilya'yı görüyorsun, akıl alır gibi değil. Ya bu beterin beteri varmış dedirtiyor insana. Yani o Bolsonaro muydu neydi ismi?
Bolsonaro, evet. Jair Bolsonaro.
Yani hem korona krizini sağlık açısından çok kötü yönetiyor, umursamıyor. Brezilya'da herhalde Brezilya olacak koronada en büyük insan kaybının yaşandığı ülke. Öyle gözüküyor şeyler, rakamlar öyle gösteriyor. Öbür taraftan da inanılmaz bir otoriter rejim yerleştiriyor. Yani nereden nereye gelindi değil mi? Lula bundan işte kaç 10 yıl önce, 15 yıl önce Lula vardı. Neyse o da bir takım hatalar yaptı, kaybetti ama onun yerine ismini şimdi unuttum. Bulgaristan kökenli bir Brezilyalı hanım şey etmişti ya, o da soldan başkanı o. Şimdi onların ardından gele gele bu geldi yani. Başüstün önde gideni ne diyeyim yani.
Evet, ve zaten bir hile adam yapıldı aslında. Yargı darbesiyle aslında Bolsonaro kazanamayacaktı. Şüphesiz ki büyük ölçüde önde gidiyordu Lula. Ama onu bir hiç mevcut olmayan bir şeyden, yolsuzluk suçlamasından ekarte ettiler, hapse attılar. Onun üzerine kaybetti. Dilma Rousseff'in de hataları olmuştu tabii senin dediğin gibi ama öyle. Ama şimdi hakikaten akıl almaz bir durum var. Bir de demokrasi probleminden mesela George Monbiot son yazısında bahsediyor Guardian'dan. Yani bir demokraside mi yaşıyoruz iyice sorulabilir diyor. Çünkü seçilmemiş bir baş danışman başbakandan daha fazla güce sahip gibi görünüyor diyor. Yani o çiğneyebiliyor bütün pandemi şeylerini ve hiç cezalandırılmıyor. Hiçbir şey yapılamıyor. Herkes uyarken o uymayabiliyor diyor. Evet, ve görevden alınamadı diyor.
Evet, başbakan da onu çok tutuyor belli ki. Şimdi bunun yani İngiltere'de bile değil mi, böyle şeylerin yaşanıyor olması, o zaman dönüyorsun ve Brezilya'da da normaldir diyorsun.
Evet, aynen öyle. Tabii bir de yani Oya Baydar ve Hasan Cemal de yazıyor. Alaaddin Çakıcı ile Devlet Bahçeli'nin ziyaret fotoğrafı var. Bu fotoğrafı görünce hiç mi rahatsız olmadınız diyor Oya Baydar da. Yani o sosyal mesafeye hiç olmazsa dikkat etselerdi diye. Yan yana de fotoğraf çektirmişler. Bir çok sayıda cinayetten sorumlu bir mafya lideri ile bir siyasi partinin, hükümetin ortağı olan bir siyasi partinin lideri birlikte konuşuyorlar. Bayağı
tabii
iyi bir mizansen değildi.
Bunun tabii esas endişe verici tarafı, neden böyle bir gösteriye Bahçeli ihtiyaç duyuyor? Bu işin endişe verici tarafı bu. Ama daha genel bir şey, bir endişeden söz etmek gerekirse, bu otoriter ya da yarı otoriter her neyse mevcut demokrasiyi, insan özgürlüklerini gerekirse iktidarlarını eğer kaybetme riski ortaya çıkarsa bunları hiçe sayarak, ezerek iktidarda kalmanın gayrimeşru yollarını aradıkları ortaya çıktı son 5-6 yılda, hatta 5-6 yıl bile değil. Neyse, bir kısmı Macaristan daha eskiye gidiyor. Rusya tabii ayrı bir konu. Onu demokrasi saymıyorum ama yani asgari ölçüde demokrasinin olduğu ülkelerde böyle bir yeni gelişme söz konusu ve bu çok endişe verici. Çünkü o zaman ben iktidarımı kaybetmeyi göze alamam. Çünkü o zaman kaybedeceğim çok şey vardır. Bir şeyi hakim olmaya başladı Musa ve otoriter rejimlere. İki, biz misyonumuz var, adeta ilahi bir misyonumuz, görevimiz var. Ülke batar biz iktidardan gidersek. Kendilerine bunu ne kadar inandırıyorlar onu bilmem ama işte en azından kendi destekçilerini inandırmış vaziyetteler. Dolayısıyla hukuk dışı, demokrasi dışı her türlü araç kullanılarak aslında iktidarda kalmalıyız şeyi hakim oldu.
Evet, yani
ve politikası hakim oldu. Bu son derece tehlikeli.
Oya Baydar'ın T24'teki yazısında Hasan Cemal de alıntılandırmış. yazıyı alıntı yapıyor. Boş bir mizansen değil bu diyor. Yani 80 evet. öncesi ve 80 sonrasında birileri aynen. adına iyi iş görmüş deneyimli mafyacılara yeniden ihtiyaç duyulduğunun ve baş tacı edileceklerinin ilanı şeklinde.
Aynen ben de konuşmuş. Onu söylemeye çalıştım. Sağ ol. Bu
evet, öte yandan da Çakıcı serbest, Osman Kavala hapis, adalet bunun neresinde diyor. Çakıcı serbest, Ahmet Altan hapis, adalet bunun evet. neresinde? Çakıcı serbest, Selahattin Demirtaş hapis. Söyleyin adalet bunun neresinde diyor.
Aynen öyle. Şimdi tabii dediğim gibi bu önümüzdeki aylarda da bu ikilemi yaşamaya ve üzerinde düşünmeye devam edeceğiz. Umarım bazı ülkelerde de tam aksine olumlu yönde bütün bu sarsıntı olumlu yönde gelişmelere yani daha köklü bir demokrasiye doğru gidişte ortaya çıkar. Tabii şey Avrupa burada çok kritik. Yani ABD ile başladık ama Avrupa ile bitirilebilir. Çünkü ben hala tabii Avrupa'nın yani Ümit Avrupa'da bana sorarsan. Şimdi orada da büyük bir sarsıntı geçirmişlerdi. Şimdi burada tekrarlamayalım yaşadıkları yapısal sorunlar var. Güney-Kuzey arasındaki problemler, farklılıklar vesaire. Ama bu koronada ilk başta pek yanaşmıyordu Almanya, Hollanda. Ama sonunda ikna oldular ve Avrupa Komisyonu da zaten çok bastırıyordu. Muazzam bir galiba 2,5 trilyon avroyu buldu. Bir fon ortaya çıkartıldı ve güneydeki özellikle çok etkilenen bu korona şokundan İtalya ve İspanya'ya yardımlar yapılabilecek. Dolayısıyla bu bir federal daha dayanışmacı çünkü zaten işin küf noktası orada. Mutlaka bir dayanışma gerekiyor. Bu dayanışmada uluslarüstü, ulusları aşan, ulus devleti aşan, ulusu aşan bir bilinç gerektiriyor, bir anlayış gerektiriyor. Sanki ona doğru bir adım atıldı gibi duruyor. Onun için korona belki de bakarsın iyi yönde de, olumlu yönde de bir şey bırakır, etki yapmış olur tarihte. Bunu ileride göreceğiz. Çünkü dünyaya baktığım zaman açıkçası Avrupa'dan başka ben umut verici bir gelişme görmüyorum. Avrupa'da evet, çok, tabii demokrasi.
Yani, bir de çok küçük de olsa tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde senin de sözünü ettiğin gibi hala bazı kurumların
var.
Ayakta kalıp evet. direnmekte olduğunu mesela şeyden Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Evren Balta doçent doktor da şeyde Şirin Payzı'na çıktılar şeyde T24'te ilginç bir şey söylüyor Evren Balta bildiğimiz bir şey ama yapısal eşitsizliğin tetiklenmesinden söz edilebilir diyor ve medya belirli şiddet olaylarını gösterse de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gösterilerin büyük oranda barışçıl devam ettiği yorumunu yapmış. De bir de çok önemli bir şey söylüyor. Her 3 siyah Amerikalı'dan biri hayatının bir döneminde mutlaka hapishane deneyimi yaşamış oluyor. Yani muazzam bir hapishane endüstrisinden bahsediyor tabii hepimizin bildiği.
Her üçten bir tanesi.
Evet. Her üç. Muazzam bir, korkunç bir rakam yani.
Korkunç bir rakam.
Ve Hedges de bundan bahsediyor. Bunları tabii önlenemezse Amerika Birleşik Devletleri'nin de tam bir uçurumun
yani, polis devletine dönüşeceği söyleniyor. Amerika'da çok önemli ama ne bileyim ben işte Amerika'ya hiçbir zaman galiba iyi de tanımadığım için güvenemedim. Kurumların tabii sağlamlığı malum da yarın öbür gün Trump tekrar seçilirse işler nereye varır onu da bilmiyorum.
Seçim yapılır mı onu bile düşünmek mümkün olabilir. Askıya alabilir belki.
Yani bu müsait midir diyerek. Bilmiyorum. Amerikan yasaları, anayasa böyle bir olağanüstü durumlarda başkanlık tarihinde hiç olmadı değil mi? Hiç
yani. Olmadı ama 1807'den beri bir isyan kanunu ilk defa uygulamaya kalkıyor mesela. Onun için bilinemez. Yani iç savaştan bu yana. Evet. Emin olamayız seçiminde yapılacağından. Bence yani. Bu benim kişisel yorumum.
Bunu doğrusu hiç aklıma gelmemişti. Evet yani ne kadar endişelensek haklıyız ama bir taraftan da umutları da kaybetmemek lazım.
Elbette, elbette.
De böyle şeyler oldu, uçuruma düştü toplumlar ama sonra tekrar canlanmayı, dirilmeyi başardılar. Bilmiyorum. Zor. Neyse. Umarım.
Evet, burada kapatabiliriz herhalde. Gelecek 15 gün sonra çok daha bu sefer Türkiye'deki rakamlar veriler de.
Evet, Türkiye'deki rakamlar belli olmuş olacak. Çeyrek. Daha doğrusu haftaya 10 Haziran'da belli olacak. Ama büyük bir yıkım iş gücü piyasasında kendini gösterdi ama bakalım rakamlar ne diyecek.
Evet, onu yorumlayacağız. Peki, çok teşekkür ederiz Seyfettin.
Rica ederim, iyi yayınlar.
Görüşmek üzere.
Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.